Ayrım 29. Dünya Ağrısı. Ayfer Tunç. Sayfa 279. Toprak çoraktı, bitkisizdi, ölü kayalarla doluydu. Börtü böcek yoktu. Son fırtınadan sağ çıkmış, tek bir sinek bile yoktu. Sağda, solda, son yağan kardan kalan yığınlar vardı, buzlaşmış. Kayaç katmanları yol yol ölü izlere benziyordu. Mürşit ne zaman dağa çıksa gökyüzünün bir başka göründüğünü düşünüyor. Belki gerçekten başkadır. Aklı kusurlu insanoğlu ne kadar bilebilir ki bunu? Dağda gökyüzü elle tutulur, canlı bir varlık oluyor. Neredeyse Tanrı'nın sesiyle konuşacak. Ey diyecek, ey siz hayat denen bu deveyi güdemeyen ikiniz. Nereye gideceğinize karar verdiniz mi? Kül rengi, ağır bulutlar başlarına değecek kadar alçaktı. Doluydu, yağmur yağdı yağacaktı. Rüzgar kesilmişti. Ama soğuk, vücutlarını yoklayan, arsız bir el gibiydi. Yüzlerini, çıplak ellerini donduruyordu. Giysilerinden geçip işlerine içliyordu. Yol vermezdeydiler. Pehlivanın kızının kendini attığı uçurumun başında. Burası mı diye sordu madenci. Burası. Kızın adı neydi? Hülya. Madenci acı bir gülüşle baktı. Ne hoş bir hat. Ne kadar umut dolu ve ne kadar yalan. Acıdan yanıyor gibiydi. Sanki kemikleri çıra olmuş. Her hareketinden bir ateş çıtırtısı yükseliyor. Gözlerinden duman dağılıyor havaya. Mürşit, madencinin kendi ateşiyle yanıp küle dönüşeceğini, rüzgarla uçuruma savrulacağını sandı bir an. Bulutlar aralandı. Gözlerini kör edecek kadar keskin bir ışık üstlerine düştü. İkisini işaretliyor gibiydi. Bunlar işte, gökyüzünün konuştuğu o iki huzursuz ruh bu. Çalkantıları dinmeyen. Çok sürmedi. Tekrar birbirine geçti. Işık sızan aralık kapandı. Gökyüzü aynı umutsuz ve sonsuz kül rengi gökyüzü oldu. İki büyük kayanın korunaklı bir köşe oluşturduğu yere geldiler. Kayaların yüzeyleri ışınmıştı, düzleşmişti. Burası güneş görüyordu. Yerde kar kalmamıştı, erimişti. Madenci kendini soğuk, kuru toprağın üstüne atar gibi bıraktı. Sırtını kayaya dayadı. Karşılarında uzanan manzaraya baktı. Manzara cansızdı. Kuş uçmuyordu. Ortalıkta herhangi bir canlı varlık görünmüyordu. Ama bütün bu cansız şeyler, bu her biri farklı şekildeki kayalar, rüzgarın bir tarafta biriktirdiği, soğuğun dondurduğu kar yığınları birden canlanacakmış, harekete geçecekmiş, ikisini yutup sindirecekmiş gibiydi. Madenci acıdan tüten bir sesle, "Aşırı sevilmek iyi bir şey değil," dedi. "Bağımlılık yapıyor, kurtulamıyorsun. İşin kötüsü, kurtulmak isteyip istemediğini de bilmiyorsun. Bu yüzden sürünüyorsun. Yıllarca. Aşırı sevilmek insanı süründürüyor." Mürşit karşısına oturup bir sigara yaktı. "Madenci tam da bu değil aslında," diye devam etti. "Bir de gerçeğin kendisi var." Gerçeğin kendisi. Başını kaldırdı. Yeryüzünü geniş ve sonsuz bir kubbe gibi kaplayan gökyüzüne baktı. "Gerçeğin kuyusu bir cehennem," dedi. "Ömrümüz gerçeğin kuyusuna inmemek için mücadele etmekle geçiyor. Sen bu yüzden kendini başkalarının kuyusuna atıyorsun. Ben bu yüzden başımı alıp gidiyorum. Kendi kuyumuza inip kendimizi tanımak istemiyoruz. Biliyoruz çünkü ne kadar aciz, zavallı, korkak, tiksindirici olduğumuzu. Ama bilmek istemiyoruz." "Bilirsek nasıl dayanırız kendimize?" dedi Mürşit. "İnsanın kendine dayanması imkansız." Sessizce bakışarak birbirlerini onayladılar. Kendi olmak zor iş. Madenci ablasından söz etti sonra. Şanslı olduğundan ve şanslı olduğunu bildiğinden. Geçici bir neşeyle şenlendi sesi. Ablası çok şanslıymış. Çünkü onca sahte aşktan sonra bir piyango gibi çıkmış karşısına saf aşk. Hayatı sevmiş böylece. Günlerini kolayca yuvarlanan bir top gibi yaşamaya başlamış. Arada sıkıntıları oluyormuş. Ama hepsini, hayatının kıymetini onu hatırlatan birer işaretmiş gibi memnuniyetle kucaklıyormuş. Hatta bulduğu aşkı kaybeden ve bu yüzden erken yaşta aklını güveler yiyen babasının eli, ayağı, aklı, kalbi olmayı mutluluğunun kefareti olarak görüyormuş. Her gün yanına gitmekten, zamanının çoğunu babasıyla geçirmekten hiç gocunmuyormuş. Yıllardır tek üzüntüsü, madencinin oldum olası gözlerinden okunan kederiymiş. Seni kurtaracak olan şey aşk, demiş bir gün madenci, arzuyu bulmadan önce. Seni bu dinmeyen kederinden saf aşk kurtaracak. Madenci, abla sahiden inanıyor musun buna diye sormuş, saf aşkın varlığına. Ablası inanıyormuş, güzel inanmalar içindeymiş. Yaşadığı saf aşka inancını zedeleyecek bir darbe almamış hayatta. Oysa saf aşk diye bir şey yok dedi. Yeryüzünde saf olan hiçbir şey yok. Her şey bir şeyle katışık, madenler bile. Tırnağıyla yerdeki soğuk, katı toprağı kazıdı biraz. Parmaklarının arasında ezdi. Mürşide gösterdi. Toprak dedi. Ama içinde ne çok şey var. Çürümüş yapraklar, ufalanmış ölü böcekler, mantarlar, granit parçacıkları, kuvars, kireç taşı, daha bir sürü mineral. Bir şeyi saflaştırmak çok emek istiyor. Çok fazla emek, çok fazla güç, sabır ve sonsuz bir inanç. Saflaşacağı da kesin değil üstelik. Ben bu katışık dünyayı kabullendim sonunda. Saf aşk diye bir şey yok. Mürşit madencinin gözlerine baktı. Camlaşmış göz yaşı tabakası çoktan kırılmıştı. Gözleri hep ıslaktı artık. Buymuş meğer onu tutan. Cuma'yı dövdüğü günden beri hayatta acı olarak yaşadığı ne varsa gözlerinden dışarı akıyordu. Madenci aşırı sevilmenin onu ne hale getirdiğini anlattı. Kovaladıkça peşinden gelen bir sokak köpeği gibiymiş Arzu'nun aşkı. Git diyormuş, gitmiyormuş. Öyle aç, sıska, ıslak ona bakıyormuş. Taşlayıp öldürmeye hiç el vermiyormuş. Taşlaması peşinden ayrılmıyor. Sanki madenci mıknatısmış da Arzu'nun aşkı metalmiş. Nereye kaçsa Arzu gelip ona yapışıyormuş. Bu aşk kendi kabahatiymiş öte yandan. O başlatmış sonra durduramamış. Arzu ile çıplak ölü kız çocuğunun resmini üçüncü kez gördüğü gün arkadaşlarıyla gittiği bir kafede karşılaşmış. Çok iyi hatırlıyormuş çünkü o resim bütün gün suçlulukla utanç arası bir acı halinde aklında takılı kalmış. Bu yüzdenmiş o resmi tekrar gördüğünde dağılması. Acının bütün damarlarını yeniden doldurması. Bunu ancak şimdi anlatabiliyormuş Mürşit'e. Arzu gittikleri kafede çalışıyormuş. Bütün gün hayat sonsuz bir festivalmiş gibi. Gürültüyle yaşayanlara yiyecek, içecek taşıyormuş. İncecikmiş, solmaya bırakılmış uzun saplı bir gülü andırıyormuş. İnsanın hafızasına yerleşecek. Kendini sürekli hatırlatacak kadar güzel değilmiş. Sıradanmış güzelliği. Ama yüzünde madencinin ne olduğunu çözemediği bir şey varmış. Bir leke sanki. İnsana elini uzatıp silme isteği veriyor. Silerse bu anlaşılmaz şeyin arkasına gizlenen gerçek güzelliği ortaya çıkacak. Yüzü mutlulukla aydınlanacak gibiymiş. Kızın yüzünde bir şey var demiş arkadaşlarına. Bakmışlar. Hüzün mü demiş biri. Bir diğeri. Teni solgun o mu? Hayır demiş madenci. Öyle bir şey değil. Başka bir şey. Tarif edemiyorum. Bir daha bakmışlar. Herhangi bir şey olmadığını söylemişler. Biraz takılacaklarmış hatta. Kızdan hoşlandığını düşünmüşler çünkü. Ama madencinin ciddi bakışları onlara engel olmuş. Güzel kız demişler sadece. Öyle tapılası değil ama güzel. Madenci kızın yüzündeki şeyi kendisinden başka kimsenin göremediğini anlamış. Israr etmemiş. Anlatmaya çalıştıkça kendi duygularının da karışacağını ve onu kendine çeken bu tarifsiz şeyin parçalanacağını düşünmüş. Kafede fazla kalmamışlar. Madenci Arzu'yla göz göze bile gelemeden kalkmışlar. Başka bir yere gitmişler. Eğlenmeye, gençlerin gittiği bir bara. Sürekli ayakta sallandıkları, müzikli, dumanlı bir yer. Nasıl eğlenmişler, neler yapmışlar o gece hiç hatırlamıyormuş. Gerçekten eğlendiler mi onu da bilmiyormuş. Ama o gece varlığında yapmacık bir şey olduğunun farkındaymış. Kahkahaları bir yabancının ağzından çıkıyor gibiymiş. Herkesle birlikte gülüyormuş ama gülerken adını henüz bilmediği Arzu'nun yüzündeki o şeyi düşünüyormuş. Kuma karışmış tuz gibiymiş. Yüzünü kaplayan hüzünden ayırt edilmesi çok zormuş. Barda bütün gece zihninde kumla tuzu ayırmaya, Arzu'nun yüzündeki o garip şeyi silmeye çalışmış. Ertesi gün bunun kendisinin vehmettiği bir şey. Bir yanılsam olduğunu görmek için aynı kafeye tekrar gitmiş. Ama o şey kızın yüzünde aynen duruyormuş. Hatta daha da keskinmiş. göz göze geldiklerinde içine işlemiş. O gün Arzu'nun ne günah işlerse işlesin, masum ölecek bir kadın olduğu fikrine kapılmış. Onu aşka çeken de bu olmuş. Asla kirlenmeyecek bu acı masumiyet. Şimdi düşünüyormuş. Aralarındaki bağı kopardıktan ve Arzu'nun bir felakete benzeyen hayatını bitirmesine göz yumduktan sonra. Her şeyi başından sonuna kadar tekrar düşünüyormuş. Ve o gün Arzu'nun yüzünde gördüğü şeyin, çıplak, ölü kız çocuğunun resmini unutması için benliğinin yarattığı bir yanılsama olabileceği kanısına varıyormuş. Benliğinin ona unutmak istediği resmin yerine Arzu'nun yüzünde başka bir masumiyet göstermiş olması mümkünmüş. Zihni, katledilmiş bir çocuğun masumiyetinin yerine, Arzu'nun yüzünden silmek istediği, genç kızın masumiyetini gizleyen o lekeyi işaret ediyor olabilirmiş. Ama tam tersi de olabilirmiş. O çıplak ölü kız çocuğunun resmini gördü. Zihni böylece acı masumiyete dair bilgi sahibi olduğu için Arzu'nun yüzündeki şeyi fark etmiş de olabilirmiş. Tanıdığın ama nereden tanıdığını çıkaramadığın bir şeyi görmek gibiymiş. Dilinin ucunda olan, bir türlü hatırlayamadığın bir kelimeden kurtulmamak ya da ne demek istediğini çözemediğin için sürekli aklını meşgul eden karanlık bir şiir. Anlatması zormuş kısacası. Aşkını kazanması kolay olmamış. Çok zorlamış Arzu'yu. Kendi varlığından başka hiçbir şey vaat etmemiş ama vazgeçmemişti. Arzu'yu aşkı çekmek, kök salmış bir ağacı yerinden sökmek gibiymiş öte yandan. Çok zormuş. Ama zorlandıkça daha çok istiyormuş onu. Sonunda başarmış. Arzu ısrarla çağırdığı aşka gelmiş. Ve böylece ikisinin felaketi başlamış. Kuşku dolu, çelişkili, dengesiz ve her ikisine müthiş acı veren bir aşk. Gerçekten aşk yani. Şanssızların aşkı. Birlikte oldukları yıllar boyunca içini kemiren kuşkudan kurtulamamış. Arzu'nun yüzünden silmek istediği ama silmediği lekenin esrarı yakasını bırakmamış. Bir yanı bu lekenin bir kadını sevebilmesi için benliğinin ona kurduğu bir tuzak olduğunu söylerken, öbür yanı varlığını hissettiği, utanç dolu bir gerçeğin karanlık kuyusuna daha en başında indiğini söylüyormuş. Önceleri belirgin değilmiş bu düşünceler. Açık, anlaşılır değilmiş. Adlandıramadığı bir his halindeymiş. Ama rahatsız ediciymiş. Sürekli kalbine batıyormuş. Huzur vermiyormuş. Bu kuşku yüzünden çoğu zaman bıçaklar gibi konuşuyormuş Arzu'yla. Beni niye bu kadar aşırı seviyorsun diyormuş durup dururken. Ben seni yeterince sevmezken niye? Bilmiyorum diyormuş Arzu. Kendini savunmaya kalkmıyormuş. Sen çağırdın beni bu aşka demiyormuş. Sanki bu aşkın bir geçmişi yokmuş. Sanki ezelden beri sadece kendisine aitmiş gibi davranıyormuş. Madenci susmuyormuş. Susmak istediği halde kendini tutamıyormuş. Hiç gururun yok mu diyormuş. Senin yerinde hangi kadın olsa çoktan çekip giderdi. Arzu ben de gitmek istiyorum diyormuş. Ama gidecek yerim yok. Gidersem sonsuzluğun içinde bir başıma öleceğim. Arzu'nun gidecek yerim yok derken bir mekanı kastetmediğini biliyormuş. Bir kucaktan bahsettiğinin farkındaymış. Bir kozadan, içinde yuvarlanacağı bir kalpten. Ama zalimce anlamazdan geliyormuş. Sonra kahroluyormuş. Kendini parçalamak istiyormuş. Arzu'yu pek çok terk etmiş. Bazen kuşkusu çok artıyormuş çünkü dayanılmaz oluyormuş. Başka bir kadına aşık olursa kuşkudan ve Arzu'nun ruhunu ezen varlığından kurtulacağını sanıyormuş. Arzu'nun ruhuna ne olacağı umurunda değilmiş. Aşık olmak için kolayca terk edebileceği kadınlar arıyormuş. Buldukça çekip gidiyormuş. Her zaman başka bir kadında olmuyormuş gittiği yer. Bazen gece gündüz ölesiye çalışlayan bir haddehane. Bazen işte burası gibi çorak bir maden sahası. Bazen sokaklar, meydanlar, yabancı şehirler. Gidiyormuş. Ama gittikten sonra onu huzursuz eden garip bir özlem, delirtici bir yokluk duygusu başlıyormuş. Arzu'nun varlığı çok acıymış ama yokluğu imkansızmış. Onsuzken gecelerini dayanılmaz bir ağlama isteği dolduruyormuş. Döndüğünde onu bekleyen bir Arzu'nun olmaması fikri buz gibi geliyormuş. Dönüyormuş bu yüzden. Arzu'yu bıraktığı yerde kendisini bekler buluyormuş. Sensiz hayatım yok diyormuş Arzu. Olsun istiyorum, çok istiyorum. Sensiz ve hiç kimsesiz bir hayatım olsun istiyorum ama olmuyor. Sen yokken yüzeye vuran bir görüntüyüm sadece. Bedenim işlemiyor. Evlenmelerinin ilaç olacağını sandığı için evlenmiş. Bütün yaşantılarıyla teğet geçtikleri, içine bir türlü sızamadıkları, kendilerinin yapamadıkları hayatlarını birleştirirlerse gerçek bir kadın ve gerçek bir erkek olabilirler. Ortak hayatları kendilerinden bağımsız bir şey olur ve onları kendine uymaya zorlar diye düşünmüş. Ev başka bir şeydir çünkü. Evin duvarları, hayatın alanını belirler. Hayat evle hayat bulur, bir tanım kazanır. Böyle sanmış. Ama nikah sırasında Arzu'nun babasıyla göz göze gelmiş. İnce ve pis gülümsüyormuş adam. İnsanın içine kurt düşüren, iğrenç bir gülümseme. Bu gülümsemenin yeni olmadığını, babayı ilk gördüğü günden beri, içini huzursuzlukla dolduran şeyin, bu pis gülümsemede gizli olduğunu, sık sık terk ettiği şeyin Arzu değil, Arzu'nun varlığında cisimlenen korkunç bir kuşku olduğunu anlamış. Arzu'yla beraberken, katlanarak büyüyen ve aslında ikisinin de suçu olmayan o kuşkunun, ayrı kaldıklarında büyüyen aşklarını ele geçireceğini, evlerinin duvarlarının onları koruyamayacağını, hayatlarına bu kuşkunun hükmedeceğini hissetmiş. Ama vazgeçememiş, Arzu'yu mahvetmeyi göze alamazmış. Karısına hiçbir şey sormamış. Defalarca dilinin ucuna gelmiş oysa, babanın yüzünü kaplayan o iğrenç gülümsemenin nedeni düşündüğüm şey mi sorusu. Ama soramazmış. Bir kadının var olmanın en ağır utancını ağzından duymak için zorlayamazmış. Aralarında uçurum gibi duran bu kuşku yokmuş gibi de yaşayamıyormuş öte yanda. İnsan, kirletici bir babaya dair bir kuşkuyla nasıl baş edebilirmiş ki? Sonunda Arzu, sana tutunuyordum, kopardın demiş. Cenazesi çok tenhaymış. Ablası, eniştesi, yeğenleri, birkaç ortak arkadaşları. Toplasan 5-10 kişi, o kadar. Bir de Arzu'nun babası. Babanın yüzündeki o ince iğrenç gülümseme kıvrılıp kurumuş bir kurçuğu andırıyormuş artık. Hiç konuşmamışlar. Mezara birlikte toprak atmışlar yan yana. Babanın kürekle toprak atarken gürültüyle nefes aldığını duymuş. Ablasıyla eniştesinde dikkatini çekmiş bu hal. Nefes darlığı demiş baba onlara dönerek. Hareket edince böyle sıkıştırıyor. Dağılmışlar sonra yine hiç konuşmadan. Yılbaşı gecesini ablasının evinde geçirmiş. İnişli, çıkışlı bir gece olmuş. Ablası, eniştesi, yeğenleri. Onu teselli etmek için çırpınmışlar. Bazen rakı içip acıyı unutmuş gibi yapmışlar. Bazen bir suskunluk çökmüş masaya. Saat 12'de yeni yılı kutlamışlar. Herkesin yüzünde bir burukluk. Burada kal demiş ablası. Yerleş artık, gitme bir yere. Madenci, gitmem lazım demiş. Ablası ağlıyormuş arkasından. Madenci, bu kuşkudan kurtulmaya kararlıymış. Gerçek kuşkudan daha hafiftir sonuçta. Hem Arzu yokmuş artık, sorarak onu incitemezmiş. Arzu'nun babası madenciyi gördüğüne şaşırmamış. Kızını toprağa verişinin ertesi günü, iki odalı, sefil evinde, çilingir sofrası kurmuş içiyormuş. Küçük masada pastırma, beyaz peynir, çiroz, daha birkaç meze varmış. Babanın üşenmeden portakalları soyup, dilim dilim bir tabağa koymuş olduğunu görmüş. Bütün bu yiyecekleri çiğneyebildiğini, yutabildiğini, adamın ağzında işi bulunmaz bir bencilliğin, uzun ve pis dişleri olduğunu düşünmüş. Televizyonda yılbaşı eğlencesi varmış. Kadının biri şarkı söylüyormuş. Baba ona da bir rakı doldurmuş. Sarımsak kokulu nefesini duyacak kadar yakın oturuyorlarmış. Göz göze gelmişler. Baba madencinin sorgu dolu bakışlarına yakalanınca korkmuş. Yüzü kaplayan korku gerçeği ele vermiş. Hastayım ben demiş. Kendimi bildim bileli hastayım. Yoksa ister miydim kızıma kötülük etmeyi? Kızım o benim. Madenci nefes darlığıyla hırıldayan gırtlaktan koyu kırmızı, yoğun bir kanın fışkırdığını ve incecik damlalar halinde yere indiğini hatırlıyormuş. O kadar. Hikayesini anlattıktan sonra yaşlı gözlerini sildi. İşkence bitti dedi. Artık ağrıyla bekleyeceğim bir son kalmadı. Şimşek çaktı birden, gökyüzü boydan boya yırtıldı. Gök gürledi, yağmur başladı. Mürşit gökyüzünün hikayelerinin bittiğini haber verdiğini düşündü. Göz göze geldiler. Madenci gülümsedi. Mürşit genç adamın hayatla doğmuş, canlanmış olduğunu fark etti. Islanacağız dedi madenci. Çok üşüdük. Hadi gidelim. Arabaya bindiler. Madenci az önce korkunç bir şey anlatmamış. Madende çalışan herhangi bir mühendis kadar normal bir adammış gibi arabayı çalıştırdı. Kaloriferi açtı. Eliyle ısınıp ısınmadığını kontrol etti. Araba çabucak ısındı. Konuşmuyorlardı. İki yanlarından elektrik direkleri. Yağmurun dövdüğü kıraç toprak. İrili ufaklı kayalar akıyordu. İnsan yoktu, hayvan yoktu. Ölmüş bir doğa vardı sadece. Mürşit, şehrin aşağıda, kenarları belirsiz bir leke gibi uzandığını görünce, madene gitmediklerini fark etti. Madenciye baktı. Teslim olmayacağım dedi madenci. Gidiyorum. Seni otelin orada bırakırım. Sesi yıkanmış gibiydi. Sakin, yumuşak, içindeki habis sökülmüş. Yağmur yağıyordu. Silecekler yağmuru silmeye yetişemiyordu. Yağmur gökyüzüyle yeryüzünü birleştiriyordu. Gök nerede bitiyor, yer nerede başlıyor anlaşılmıyordu. Mürşit kendi kelimelerinin ağzından taşmak istediğini hissetti. Günah ağzına sığmıyordu artık. Aklına sığmıyordu. Geçmişini lime lime etmişti. Geleceğini tüketiyordu. Kelimeleri kustu birden. Günahının içinde kayboldu. 29. ayrımın sonu. Sayfa 290.